Kutsal kitap, Tanrı hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor demiyor mu? Elçi Petrus, açıkça Tanrı'nın hiç kimsenin mahvolmasını istemediğini belirtmiştir. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi, Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. 2. Petrus, 3. bölüm, 9. ayet. Bu ayetle önceden belirlemeyi nasıl bağlaştırabiliriz? Eğer Tanrı'nın isteği hiç kimsenin mahvolması değilse, kutsal kitap bu ayeti nasıl içerebilir? İlk olarak anlamamız gereken nokta, kutsal kitabın Tanrı'nın isteğini birden farklı şekillerde ilettiğidir. Örneğin kutsal kitap, Tanrı'nın her şeye hakim olan etkin isteğinden bahseder. Tanrı'nın her şeye hakim olan isteği, Tanrı'nın isteğinin salt bir kesinlikle gerçekleşmesi demektir. Bu anlamda Tanrı'nın isteğine hiçbir şey karşı koyamaz. Tanrı, her şeye egemen olan isteğiyle dünyayı yaratmıştır. Işığın parlamayı reddetme olasılığı mümkün değildir. Kutsal kitabın bahsettiği Tanrı'nın isteğini ilettiği ikinci şekil ise onun prensip isteğidir. Tanrı'nın prensip isteği, onun emirleri, buyrukları ve yasasıyla ilgilidir. Tanrı'nın buyurduklarını yapmamız onun isteğidir. Bizlerin bu isteğe itaat etmeme yeteneğimiz vardır. Hatta biz bu buyrukları çiğneriz. Cezalanmayacağından emin olmadan bunu yapamayız. Bizler bunları yaparken onun izni veya onayı olmadan yine de yaparız ve günah işleriz. Kutsal kitabın bahsettiği Tanrı'nın isteğini ilettiği üçüncü şekil ise onun doğasıyla ilgilidir. Onu hoşnut eden şeylerle alakalıdır. Tanrı, kötü olanların ölümünden zevk almamaktadır. Kötü olanların cezalandırılmasının Tanrı'ya neşe vermemesinin bir mantığı vardır. Tanrı bunu yapmayı seçer çünkü kötülüğü cezalandırmak iyidir. Tanrı, yargısından doğruluğundan mutluluk duyar ancak bu adaletli yargının yapılmasının zorunluluğundan dolayı da mutsuz olur. Bu bir bakıma, bir babanın yargıç kürsüsünde oturup kendi öz oğlunu hapishaneye gönderme kararı alması gibidir. Bu üç değişik istek tanımını 2. Petrus'taki ayetlere uygulayalım. Tanrı hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor ifadesini aradan çıkartıp alırsak ve bu isteğe Tanrı'nın her şeye hakim olan etkin isteğini uygularsak, ulaşacağımız sonuç çok açıktır. Kimse mahvolmayacaktır. Eğer hükmeden Tanrı kimsenin mahvolmamasını buyurursa ve Tanrı gerçekten Tanrıysa, kesin olan bir şey varsa o da kimsenin mahvolmayacağıdır. Bu şekilde bakıldığı zaman bu ayetler, Arminyanizm için değil, üniversalizm yani evrenselcilik için destek oluşturur. Bu durumda metin, Arminyanlar için gereğinden fazlasını ispatlayacaktır. Bu ayete Tanrı'nın prensip isteğini vurguladığımızı farz edelim. Bu durumda ayetler, Tanrı kimsenin mahvolmasına izin vermiyor olacaktır. Başka bir deyişle, insanların mahvolmasını yasaklamıştır. Bu, onun yasasına aykırıdır. Eğer insanlar ileri gidip mahvolurlarsa, Tanrı'nın bu mahvolmaları cezalandırması gerekir. Onun mahvolanlar için vereceği cezanın sonunda bu kişiler gene mahvolacaklardır. Peki bir kişi nasıl olur da mahvolduğu için daha da mahvedilir? Bu uygulama bu ayetler için geçerli değildir. Çünkü akla yatkın bir anlama kavuşmamaktadır. Üçüncü alternatifse, Tanrı'nın insanların mahvolmasından hoşnut olmamasıdır. Bu aynı zamanda, kutsal kitapta bahsedilen Tanrı'nın kaybolanlara olan isteğiyle de ilişkilidir. Bu tanım, bu parçayla uyum içerisindedir. Petrus bu ayetlerde basit bir ifadeyle Tanrı'nın insanların mahvolmasından hoşnut olmadığını belirtmektedir. Üçüncü tanım olası ve kutsal kitabın önceden belirleme hakkındaki öğretişleriyle ilişkilendirmek açısından çekici olmasına rağmen, dikkate almamız gereken başka bir unsur mevcuttur. Ayetler, Tanrı'nın insanların mahvolmasından hoşnut olmadığından daha fazlasını belirtmektedir. Ayetin tümü büyük bir önem içermektedir. Ama size karşı sabrediyor, çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Bu ayetlerde herkese karşı sabrediyor denmemiştir, size karşı denmiştir. Siz kelimesiyle bütün insanlığı mı kastetmektedir? Ya da Tanrı'nın halkı olan Hristiyanları mı kastetmektedir? Petrus, seçilmiş olanlardan özel bir grup insan olarak bahsetmekten ayrı bir zevk alırdı. Bence Petrus'un burada söylediği, Tanrı'nın hiç kimsenin yani seçilmiş olanların mahvolmasını istemediğidir. Eğer Petrus'un kastettiği anlam buysa, bu durumda bu ayetlerin Tanrı'nın isteğinin birinci tanımına uyduğu ve önceden belirlemeyi destekleyen önemli bir bölüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ayetler, iki değişik yöntemle kolaylıkla önceden belirleme ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu ayetler hiçbir şekilde Arminyanizme destek olmamaktadır. Bu ayetlerin destekleyebileceği olası bir başka görüşse üniversalizm görüşüdür. Ancak bu durumda kutsal kitapta üniversalizme karşı olarak belirtilen her ayetle çelişki oluşturacaktır. Önceden belirlemenin müjdecilik eylemiyle ilişkisi nedir? Bu soru kilisenin görevi hakkında endişeler doğurmaktadır. Özellikle de müjdeci Hristiyanlar için ayrı bir ciddiyeti vardır. Endişeler şu soruyla ortaya çıkmıştır. Eğer kişisel kurtuluş Tanrı'nın değişmez hükmüyle önceden belirleniyorsa, müjdecilik eyleminin anlamı ya da ivediyeti nedir? Seminer sınıfındayken Dr. John Gessner tarafından bu konu üzerine sözlü sınava çekildiğim zaman yaşadığım felaket tecrübemi asla unutamam. Sınıfta 20 kadar öğrenci yarım çember şeklinde oturmuştuk. Dr. John Gessner sorusunu yöneltmiştir. Peki baylar, eğer Tanrı her şeye egemen hükmüyle sonsuzluğun başında seçilmiş olanları ve olmayanları belirlemişse, müjdecilik yapmanın anlamı nedir? Dr. John Gessner, cevapları almaya sol taraftan başlayınca rahat bir nefes almıştım. Çünkü ben en sağda oturmaktaydım. Bana cevap verme sırasının gelmeyeceğini düşünerek rahatlamıştım. Ancak bu rahatlama çok kısa sürdü. Birinci öğrenci Gerstner'ın sorusuna, "Bilmiyorum efendim, bu soru zaten beni her zaman rahatsız etmiştir" cevabını verdi. İkinci öğrenci ise, "Bu soru beni aşıyor" cevabını verirken, üçüncü sadece kafasını sallayıp gözlerini yere kaydırdı. Benzer davranışlar tüm öğrenciler cevap verme sıralarını savdılar. Tüm dominolar benim üzerime doğru yıkılmaya başlamış gibiydi. "Peki Mr. Sproul, sizin cevabınız nedir?" dediği zaman, "Keşke" dedim, "havaya karışabilsem ya da yer yarılsa da içine girsem. Ancak kaçış yolu yoktu." Kekeleye kekeleye bir cevap mırıldandım. Dr. Gessner, "Seni duyamıyorum" dedi. Ben de öneri niteliğinde şu cümleleri sarf ettim. "Dr. Gessner, biliyorum sizin aradığınız cevap bu değil. Ancak hepimizin müjdecilik yapmasının gerekliliği konusunda ufak da olsa bir sebebi var. Ne de olsa sizin de bildiğiniz gibi Mesih, bizlere müjdecilik yapmayı buyurmuştur." Gerstner'ın gözleri ateşlenmeye başlamıştı. "Evet Mr. Sproul, bulduğunuz ufak sebep, kurtarıcınız olan görkemli Rab, kralların kralı bunu buyurmuş olması mı? Sizce bu ufak bir sebep mi Mr. Sproul? Sizce her şeye egemen olan Tanrı'nın sizi seçtiği gibi aynı zamanda sizin müjdecilik eylemine katılmanızı buyurması yeterince açık değil mi? O gün ufak kelimesini kullanmamış olmayı dilerdim. Ancak Gerstner'ın işaret ettiği noktayı anlamıştım. Müjdecilik bizim görevimizdir. Tanrı bunu buyurmuştur. Bu konuyu noktalamak için bu gerçek yeterli olmalıdır. Ancak bir husus daha vardır. Müjdecilik sadece görev değil, aynı zamanda bir ayrıcalıktır. Tanrı bizlere insanlık tarihinin en büyük eylemine, kurtarma eylemine katılma izni vermiştir. Bu konuda Pavlus'un kaleme aldığı ayetlerde söyledikleri çok önemlidir. Romalılar kitabının meşhur 9. bölümünden hemen sonra bu ayetleri görmek mümkündür. Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözümü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Romalılar 10. bölüm 13. ve 15. ayet. Pavlus'un ortaya koyduğu süreçte belli bir mantık vardır. İnsanların kurtulmasıyla ilgili birbirini takip eden gerekli durumlar listelemiştir. Gönderme olmadıkça vaizler olmayacaktır. Vaizler olmadan vaaz olmayacaktır. Vaaz olmadan müjde duyulmayacaktır. Müjde duyulmadan müjdeye inanç olmayacaktır. Müjdeye inanç olmadan kurtuluş için Tanrı'nın çağrısı olmayacaktır. Kurtuluş için Tanrı'nın çağrısı olmadan kurtuluş olmayacaktır. Tanrı, seçilmiş olanların kurtuluşa varan sonunu önceden belirlediği gibi bu sona ulaşmanın yolunu da hazırlamıştır. Tanrı, faydasız gibi gözüken insanların paylaşımını kurtuluşun tamamlanması için kullanmaktadır. Tanrı'nın amacına ulaşmak için bizlere ihtiyacı yoktur. İsterse kutsal kendi el yazısıyla gökyüzüne bütün İncil'i bulutları kullanarak yazabilir, cennetten kendi sesiyle bizlere seslenip müjdeyi vaaz edebilir. Ancak Tanrı'nın seçimi bu olmamıştır. Tanrı'nın kurtuluş planı için kullanılmak, tarifi imkansız bir ayrıcalıktır. Paulus, esenlik duyuran ve iyilik müjdesi getiren müjdecinin ayakları ne güzeldir ifadesinde bulunurken, eski antlaşma ayetlerinden alıntı yapmıştır. Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuyor. İyilik müjdesi getiriyor. Kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına Tanrınız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor. Dinleyin. Bekçileriniz seslerini yükseltiyor. Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. Çünkü Rabbin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler. Ey Yeruşalim yıkıntıları! Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın. Çünkü Rab halkını avuttu. Yeruşalim'i fidye ile kurtardı. Yeşaya 52. bölüm 7. ve 9. ayetler. Antik zamanlarda savaş haberleri veya diğer önemli haberler koşan haberciler tarafından yayılırdı. Günümüzün modern maraton müsabakası, halkına maraton savaşının sonucunu ileten habercinin dayanıklılığından dolayı bu ismi almıştır. Gözcüler, yaklaşan habercileri izlemek için yerleştirilirdi. Bu kişilerin gözleri hem keskindi, hem de yaklaşan habercilerin uzun adımlarının güç algılanan farklılıklarını algılamak üzere eğitilmişlerdi. Kötü haber taşıyan haberciler ağır adımlarla gelirken, iyi haber taşıyan haberciler hızla yaklaşırlar ve tabana kuvvet koşarlardı. Onların adımları duygularının ifadesi olmuştur. Bir gözcü için hızla yaklaşan ve dağları koşa koşa aşan bir haberci, muhteşem bir haberin işaretiydi. Böylece kutsal kitapta iyilik müjdesi getiren müjdecinin ayakları ne güzeldir diye yazılmıştır. Kızım doğduğunda ve doktor bekleme odasına haberi vermek için geldiğinde ben ona sarılmak istememiştim. Bizlere iyi haber getiren kişilere karşı değişik bir sevgi besleriz. Bana ilk olarak Mesih'i paylaşan kişiye karşı yüreğimde her zaman ayrı bir sevgi olacaktır. Beni kurtaranın insan değil, Tanrı olduğunu biliyorum. Ancak bu insanın benim kurtuluşumda aldığı rolden dolayı minnettarım. İnsanlarla Mesih'i paylaşmak, yaşayabileceğimiz en müthiş kişisel bereketlenmelerden birisidir. Kalvinist olmak, bu tecrübenin tadından bizi mahrum etmez. Tarihsel olarak Kalvinistler, müjdecilik ve dünya misyonlarında güçlü bir şekilde aktif olmuşlardır. Kalvinistlerin İncil'de müjdeyi dünyanın dört bir köşesinde anlattıklarını ve birçok misyon hareketinin öncüleri olduklarını anlamak için Jonathan Edwards, George Whitefield ve Charles Spurgeon gibi kişilerin misyon hareketlerine bakmamız yeterli olur. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük uyanış olarak bilinen ve milyonlarca kişinin Mesih'e iman etmeleriyle sonuçlanan hareketin Kalvinistler tarafından başlatıldığını bilmemiz de Kalvinistlere karşı yapılan saldırıların asılsız olduğunu kanıtlar. Müjdecilik konusunda üstlenmemiz gereken anlamlı bir sorumluluk vardır. Bizler müjdeyi paylaşmalı ve beyan etmeliyiz. Bu bizim hem görevimiz hem de ayrıcalığımızdır. Ancak ürünü oluşturan Tanrı'nın kendisidir. Amacını tamamlamak için bize ihtiyacı yoktur ama bizi bu görevde kullanmaktan hoşnuttur. Tanıdığım gezgin bir müjdeci bana şu ifadede bulunmuştur. Bana bir insanla yalnız başıma geçireceğim 15 dakika verin. Ben de size bu insanı iman ettireyim. Ne yazık ki bu kişi gerçekten bu sözlerinde samimiydi ve bir insanın iman etmesinin tamamen kendi ikna gücüne dayandığı konusunda bir kanıya kapılmıştı. Bu kişinin iddialarını, geçmiş tecrübelerine dayandırdığı konusunda bir şüphem yok. Bu kişi o kadar kendinden emin konuşuyordu ki, eminim birçok kişi bu insanla tek başına 15 dakika geçirip Mesih konusunda bir karar beyan etmiştir. Tabii ki bu kişi söylediğini başarabilir ve 15 dakika bir insanı karar aşamasına getirebilir. Ancak bu kişinin garanti edemeyeceği bir şey varsa o da 15 dakika sonra bu kişinin gerçekten iman etmesi olacaktır. İnsanlar sadece bir kişiden kurtulmak için bile sözde kararlar alabilirler. Müjdecilik konusundaki rolümüzü asla küçümsememeliyiz. Aynı şekilde bu rolümüzü gözümüzde büyütmemeliyiz de. Bizler paylaşırız. Bizler tanıklık yaparız. Bizler dışsal bir çağrı sunarız. Ancak sadece Tanrı'da bir kişiye içsel çağrı sunma kudreti vardır. Bundan dolayı kendimi aldatılmış gibi hissetmiyorum. Aksine bundan dolayı rahatlıyorum. Bizler görevimizi yerine getirmeliyiz. Tanrı'nın da kendi isteğini yapacağına güvenmeliyiz. İsa çarmıhta herkes için mi ölmüştür? Reform teolojisinin en tartışmalı konularından bir tanesi, sınırlı ödenmiş bedel konusudur. Bu madde, doktrin için o kadar büyük bir sorun olmuştur ki, Kalvinizmin hemen hemen bütün doktrinlerini kucaklayan, ancak bu noktada farklı düşünen büyük Hristiyan kitleleri mevcuttur. Bu grup kendilerine dört maddeli Kalvinistler ismini takmıştır. Sınırlı ödenmiş bedel maddesi işte bu grubun tahammül edemedikleri maddedir. Ben her zaman dört maddeli Kalvinist olabilmek için beş maddeden bir tanesinin yanlış anlaşılmasının gerekli olduğunu düşünmüşümdür. Benim için bir insanın Kalvinizmin diğer dört maddesini anlayıp sınırlı ödenmiş bedel maddesini reddetmesi gerçekten anlam veremediğim bir durum olmuştur. Ancak her zaman insanların birbirine zıt görüşleri aynı anda kabul ettiği komik bir çelişki durumu mevcut olmuştur. Sınırlı ödenmiş bedel doktrini o kadar karışık bir konudur ki, bu konunun kendi başına bir kitapta açıklanması gerekmektedir. Ben bu konuya bu kitapta bir bölüm bile ayıramadım. Çünkü bu konuyu açıklamak için bir bölüm yetersiz kalacaktır. Ben bu konuya değinmekten de kaçınıyorum. Çünkü bu konu hakkında az bir şey söylemek, bu konuda hiçbir şey söylememekten daha tehlikelidir. Buna rağmen okuyucunun en azından bu doktrinin özetini hak ettiğini düşündüğüm için şu bilgileri dikkat içerisinde verirken bu konunun burada sunacaklarımdan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtmek durumundayım. Sınırlı ödenmiş bedel konusu şu soru üzerine yoğunlaşmıştır. Mesih kim için çarmıhta canını vermiştir? Mesih herkes için mi yoksa sadece seçilmiş olanlar için mi çarmıhta canını vermiştir? Bizler hepimiz İsa'nın ödediği bedelin değerinin tüm insanlığın günahını karşılayacak kadar büyük olduğu konusunda hemfikiriz. Aynı şekilde ödediği bedelin tüm insanlara sunulduğu konusunda da hemfikiriz. İsa Mesih'in ölümüyle ödediği bedele güvenen herkes kesinlikle o ödenen bedelin bütün nimetlerinden faydalanacaktır. Aynı zamanda müjdenin evrensel çağrısına karşılık veren herkesin kurtulacağı konusunda da şüphe duymamaktayız. Kafalardaki soru şudur. Bu ödenen bedel, yani kefaret, kimler için tasarlanmıştır? Tanrı İsa'yı dünyaya sadece insanların kurtuluşunu mümkün kılmak için mi göndermiştir? Yoksa Tanrı'nın aklında daha belirgin bir plan mı vardır? Baptist ilahiyatçı Roger Nicol, sınırlı ödenmiş bedel yerine belirli ödenmiş bedel demektedir. Bazı kişiler, sınırlı ödenmiş bedelin tek anlamının, ödenmiş bedelin nimetlerinin sadece iman koşulu yerine getirmiş Hristiyanlarla sınırlı olduğunu iddia ederler. Buna göre Mesih'in ödediği bedel, tüm insanlığın günahlarını karşılamaya ve Tanrı'nın bütün günahlara karşı göstereceği yargıyı tatmin edecek kadar büyük olmasına rağmen sadece imanlıların kurtuluşu için etkindir. Bu formülü şöyle özetleyebiliriz. Herkes için yeterli ama sadece seçilmiş olanlar için etkin. Bu görüş, bizleri en basit bir şekilde ödenen bedelle herkesin kurtuluşunun garanti altına alındığına inanan üniversalizmcilerden, yani evrenselcilerden ayırmaya yardımcı olmaktadır. Sınırlı ödenmiş bedel doktrini bundan biraz daha öteye gitmektedir. Babanın ve oğlun haç üzerindeki niyeti sorusunu derinlemesine ele almaktadır. Bu doktrin, Mesih'in hizmetinin ve ölümünün sınırlı bir gruba, halkına, koyunlarına ait olduğunu beyan etmektedir. İsa'nın ismi İsa'dır. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. Matta 1. bölüm 21. ayet. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Yuhanna 10. bölüm 15. ayet. Buna benzer ayetler Yeni Antlaşma'da bol bol bulunmaktadır. Mesih'in görevi seçilmiş olanları kurtarmaktır. Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim ama son günde hepsini dirilteyim. Yuhanna 6. bölüm 39. ayet. Eğer Tanrı Mesih'i ölüme gönderdiğinde tasarlamış olduğu kesin bir adet olmasaydı, bu durumda Mesih'in ölümünün etkisi önceden kestirilemezdi. Hatta Mesih'in görevinin başarısızlıkla sonuçlanıp üzücü bir durumun oluşması olasılığını ortaya çıkardı. İsa'nın bedel ödemesi ve onun dua etmesi, onun baş kâhinliğinin birbirine bağlı eylemleridir. İsa çok açık ve kesin bir şekilde baş kâhinlik duasından seçilmiş olmayanları çıkartmıştır. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Yuhanna 17. bölüm 9. ayet. Mesih duasından özellikle mahrum ettiği kişiler için mi canını vermiştir? Buradaki en temel konu, bedel ödemenin duasının ele alınmasıdır. İsa'nın bedel ödemesi hem kefaret hem de tazmin etmeyi içermektedir. Kefaret, İsa Mesih'in günahlarımızı bizden uzaklaştırmasıdır. Teskin etmekse, Tanrı'nın huzurunda ya da önünde günahları tazmin etmektir. Arminyanist bedel ödeme görüşünün sınırlı bir değeri vardır. İnançsızlığın günahını ödeyememektedir. Eğer İsa tüm insanlığın bütün günahları için canını vermişse, eğer tüm günahlarımızın kefaretini ödemiş ve tüm günahlarımızı tazmin etmişse, herkesin kurtulması gerekirdi. Potansiyel bir bedel ödeme, gerçek bir bedel ödeme değildir. İsa gerçekten koyunlarının günahlarının bedelini ödemiştir. Kesin ya da sınırlı ödenmiş bedelin en büyük sorunu, kutsal yazılarda Mesih'in herkes ya da tüm dünya için ölümüne dair ifadeler içeren ayetlerinden kaynaklanmaktadır. Mesih'in uğruna öldüğü dünya, tüm insanlık ırkını kapsamamaktadır. Bu ayetlerde işaret edilen husus, seçilmiş olanların evrensel kimliğini, yani her oymak ve ulustan insanlar ya da Yahudilerin yanına bir de yabancı ulusların da dahil edilmesidir. İsa'nın sadece bizlerin günahları için değil, bütün dünyanın günahları için öldüğünü ifadesini kaleme alan kişi bir Yahudiydi. Bizim kelimesi, imanlıları mı yoksa imanlı Yahudileri mi kastetmektedir? Yeni Antlaşma'nın en önemli noktalarından bir tanesinin, yabancı unsurların da Tanrı'nın kurtuluş planına dahil edilmesiyle ilgili olduğunu hatırlamamız gerekir. Kurtuluş Yahudilerdendi, ancak sadece Yahudilerle kısıtlanmamıştı. Mesih herkes için ölmüştür denirse, ya bazı sınırlamaların eklenmesi ya da varılan sonucun üniversalizm olması ya da sadece potansiyel bir bedel ödeme olduğuna inanmak gerekir. Mesih'in ödediği bedel gerçektir. Tanrı'nın ve İsa'nın kastettiği her kişiyi etkilemiştir. Tanrı'nın tasarısı, insanların inançsızlığı yüzünden boşa çıkmamıştır ve çıkamaz. Her şeye egemen olan Tanrı, kendi ilahi takdiriyle oğlunu kendi halkının günahlarının bedelini ödemesi için göndermiştir. Bizim seçilmişliğimiz Mesih'tendir. Bizler onun aracılığıyla kurtulduk. Bizler onun için varız. Bizim kurtuluşumuzun motivasyonunu sadece Tanrı'nın bizler için beslediği sevgi oluşturmamaktadır. Bu motivasyon, özellikle babanın oğula beslediği sevgi üzerine oluşmuştur. Tanrı, oğlunun ruhunu acı çekmesi konusunda ısrar etmiştir ve bundan hoşnut olmuştur. Mesih'in boşuna öldüğüne dair en ufak bir olasılık yoktur. Eğer insan gerçekten de günahlarında ölü ve günaha tutsaksa, potansiyel ya da koşullu bir bedel ödeme sadece başarısızlıkla sonuçlanma olasılığını içermez. Kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanır. Arminyanların İsa'nın boşuna ölmediğine dair bir inançları olduğuna ilişkin mantıklı bir sebep bulunmamaktadır. Arminyanların inançları doğrultusunda ellerindeki Mesih herkesi kurtarmaya çalışmış ama aslında kimseyi kurtaramamıştır. Bölüm 9. Önceden belirlenme hakkındaki sorular ve itirazlar. En azından değinmemiz gereken ve önceden belirleme doktrinini çevreleyen bazı sorunlar, noktalar vardır. Önceden belirleme kadercilik midir? Önceden belirlemenin kaderciliğin dini bir şekli olduğu iddiası sık sık yükselen itiraz seslerinin arasında yer almaktadır. Kaderciliği incelediğimiz zaman bir benzetmeyle anlatmamız gerekirse, Batı doğudan ne kadar uzaksa bu konunun da kutsal kitaptaki önceden belirleme doktrininden uzak olduğunu görürüz. Kaderciliğin sözlük anlamına bakarsak, insanların yaşamlarının garip isteklere sahip yarı tanrılar yani kader ya da daha popüler bir inanç olan şansın kişisel olmayan kudretiyle yönetildiğinin iddia edildiğini görürüz. Önceden belirleme, ne tanrıların hayatlarımızla oynadığına dair efsanevi bir inanca ne de atomların şans eseri çarpışmalarıyla yönetilen kadere bağlı değildir. Önceden belirleme, Tanrı'nın kişisel ve adaletli karakterinden kaynaklanmaktadır ve Tanrı egemen olan Rab'dır. Yazgımın sonsuza dek ilgisiz ya da düşman bir güç elinde olma fikri tüyler ürperticidir. Ancak adaletli ve seven Tanrı'nın ellerinde olması çok farklı bir durumdur. Atomların içinde doğruluk yoktur. Onların ahlaki bir konumu yoktur. Ama Tanrı tamamen kutsal olandır. Yazgımın onun ellerinde olmasını tercih ederim. Modern zamanların en büyük batıl inancı, insan ilişkilerinde şansın rolüne odaklanmıştır. Şans, modern zihinlerimize hükmeden yeni bir ilahi güç olmuştur. Şans, tanrıların şatosuna yerleşmiştir. Şansa evreni yaratma ve insanı evrimle balçıktan yaratma güçleri atfedilmiştir. Şans bir şibbolettir. Bu bilinmeyeni tanımlamak için kullanılan büyülü bir kelimedir. Tanrı'dan başka her şeye ya da herhangi birisine güç atfetmek isteyenlerin en popüler kudreti şans olmaktadır. Şansa karşı beslenen bu batıl inançsal tutum yeni değildir. Şansa karşı duyulan bu ilgiyi kutsal kitap tarihinin en başlarından itibaren görmekteyiz. Kutsal ahit sandığının Filistiler tarafından ele geçirilmesi hadisesinin Yahudi tarihindeki yerini hatırlıyoruz. Ölümün elinin kapısını çaldığı gün, kudret ve zafer İsrail'i terk etti. Filistiler, zafer sarhoşluğu içerisindeydiler. Ancak kısa bir süre sonra zafer gününü kederle anmaya başladılar. Rabbin sandığını götürdükleri her yerde felaket onları karşıladı. Dagon'un tapınağı lekelendi. Halk tümörleriyle helak oldu. 7 ay boyunca Rabbin sandığı Filistilerin büyük şehirleri arasında gitti geldi. Ancak gittiği her yerde aynı yıkım ve felaket yaşanmaya devam etti. Ümitsizliğe kapılan Filistilerin kralları toplanıp Rabbin sandığını Yahudilere geri gönderme kararı aldılar. Gazap tanrısını sakinleştirmek için bu sandıkla beraber fidye de gönderme kararı aldılar. Bu toplantının son sözleri çok dikkat çekicidir. Rabbin sandığını alıp arabaya koyun. Suç sunusu olarak ona göndereceğimiz altın nesneleri de bir kutuya koyup yanına yerleştirin. Sonra bırakın arabayı yoluna gitsin. Ama ardından gözetleyin. Eğer kendi ülkesine Beit Şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki üzerimize bu büyük yıkımı getiren odur. Yoksa bu yıkımın ondan gelmediğini, bize bir rastlantı olduğunu anlayacağız. 1. Samuel 6. bölüm 8. ve 9. ayetler. Şansın hiçbir gücü olmadığını, çünkü şans diye bir şey olmadığını daha önce de belirtmiştik. Biraz daha detaylara girmemiz gerekirse, şans kelimesini matematiksel olasılıkları tanımlamak için kullanırız. Örneğin, yazı tura atarız ve yazı gelme şansının %50 olduğunu söyleriz. Eğer yazı beklerken tura gelirse, bu durumu şanssızlık ya da kaçırılmış bir şans olarak değerlendiririz. Yazı tura atmamızda şansın ne kadar etkisi vardır? Metal bir paranın yazı ya da tura gelmesini belirleyen nedir? Eğer bu objenin fırlatılışında hangi tarafın yukarıda, hangi tarafın aşağıda olduğunu, parmağın yüzeyde oluşturduğu baskı birimini, fırlatış esnasında ortamdaki atmosferin yoğunluğunu, basıncını ve objenin yere temas edene kadar kaç kere döneceğini hesaplasaydık, bu olasılık oranı değişir miydi? Bu bilgiler ışığında fırlatışın sonucunun tespit edilmesi %50 oranının çok daha yukarısında olacaktır. Ancak elimiz gözümüzden hızlıdır ve sıradan bir yazı tura atışında bu faktörlerin hepsini hesaplayamayız. Elimizde 2 adet olasılık olduğu için en basit bir şekilde bu sonucu şansa bırakırız. Ancak hatırlamamız gereken bir nokta vardır. Atılmış bir yazı turanın sonucunda şansın en ufak bir etkisi yoktur. Niçin yoktur? Şansın hiçbir şey yapamayacağını, Çünkü şans diye bir şey olmadığını daha önce de belirtmiştik. Şans hiçbir şeydir. Bir şeyin gücünü ifade edebilmesi ya da bu güce sahip olabilmesi için ilk olarak var olması gerekir. Fiziksel ya da fiziksel olmayan bir formda mevcut olması şarttır. Şans bu özelliğe sahip olmadığı gibi hiçbir kudrete de sahip değildir. Çünkü var olmamıştır. Sadece zihinsel bir kavramdır. Şans diye bir şey yoktur. Bir şeyin şans eseri olduğunu söylemek, bunun tesadüfi olduğunu söylemektir. Bu aslında bir olayda etken olan tüm güçleri ve sıradan etkileri kavrayamadığımızın basit bir itirafıdır. Yazı tura atarken olan biten her şeyi, çıplak gözümüzle inceleyemediğimiz gibi hayatın içerisindeki karışık ilişkileri ve etkileri kavrama gücümüzün üstünde oldukları için algılayamayız. Böylece benzer durumları açıklayabilmek için şans denilen terimi kullanırız. Şans aslında hiçbir açıklama getirememektedir. Şans sadece bilgi eksikliğimizi ya da cehaletimizi ifade ederken kullandığımız bir kısaltmadır. Kısa bir süre önce sebep ve sonuç üzerine bir yazı yazdım. Bir felsefe profesörü benim sebep ve sonuç ilişkisi hakkındaki saf anlayışımdan dolayı yakınmalarla dolu bir mektup yazıp bana gönderdi. Bu yazısında beni kendiliğinden oluşan olayları hesaba katmadığım için azarlıyordu. O beni azarlasa da ben ona mektubundan dolayı teşekkür ettim. Ve kendisinden bana geri yazıp kendiliğinden oluşmuş bir olay örneği verebilirse itirazını memnuniyetle ciddiye alıp müzakere edeceğimi belirttim. Hala daha bir cevap alamadım. Sonsuza kadar da beklemek zorundayım. Çünkü Tanrı'nın kendisi bile kendiliğinden oluşan olay yaratmaz. Kendiliğinden oluşan bir olayı beklemek, kare şeklindeki bir daireyi beklemeye benzer. Yazgılarımız şans tarafından kontrol edilemez. Bu ifademi olabilecek en sert, dogmatik üslupla belirtiyorum. Ben yazgımın şans tarafından kontrol edilmediğini biliyorum. Çünkü şansla hiçbir şeyin kontrol edilemeyeceğini biliyorum. Şans hiçbir şeyi kontrol edemez. Çünkü şans hiçbir şeydir. Evrenin şans eseri yaratılmış olmasının ya da yazgılarımızın şans tarafından kontrol edilmesinin şansı nedir? Hiçbir şansı yoktur. Kadercilik en popüler ifadesini astrolojide bulmuştur. Günlük horoskoplarımız yıldızların hareketlerine göre derlenmektedir. Yaşadığımız toplumların insanları zodyağın yani burçların 12 işaretini İsrail'in 12 oymağından daha iyi bilmektedirler. Benim geleceğim için Rubun Aquarius'tan, Yahuda da Gemini'den çok daha önemlidir. Sonuç. Bu kitabın başında az da olsa önceden belirleme doktrini hakkındaki kişisel yolculuğuma değinmiştim. Bu konunun içerdiğinin uzun vadeli ve samimi mücadeleyi talep ettiğini söylemiştim. Bu doktrine en sonunda isteksizce de olsa itaat ettiğimden bahsetmiştim. Ben bu öğretişten esenlik almadan önce bu doktrinin doğruluğu konusunda ikna oldum. Bu kitabı bitirirken belirtmek istediğim nokta, önceden belirleme gerçeğine uyandıktan kısa bir süre sonra bu lütfun güzelliğini görmeye ve tadını almaya başladım. Bu doktrini sevmeye başladım. Bu doktrin sayesinde huzur buldum ve rahatladım. Bu doktrin, Tanrı'nın bizlere bahşettiği bir mertebenin altını çizmektedir. Bu lütufla başlayan ve biten bir teolojidir. Bu şükranla başlayan ve biten bir teolojidir. Bizleri ruhsal ölümden kaldırıp yüksek yerlerde oturtan Tanrı'yı yüceltiyoruz. Tanrımız bizden yanadır ve bize karşı olanlara göğüs germe cesaretini bizlere sunmaktadır. Her şeyin bizim iyiliğimiz için olduğunu bilmek ruhumuza neşe katar. Bizleri gerçekten kurtaran, koruyan ve bizler için dua eden kurtarıcımızdan mutluluk duyarız. Onun eserlerini yaratmadaki ustalığı karşısında hayranlık duyarız. Biz de başladığını, bitireceğine dair verdiği vaadi keşfettiğimiz zaman mutluluktan dans ederiz. Onun gizemlerini düşünüp secde ederken, onun bizlere açıkladığı lütfunun zenginliği karşısında şükrederiz. Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir? Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır. Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin. Romalılar 11. bölüm 33. ve 36. ayetler. Son. Bağışlanmayacak olan günah nedir? Hristiyanların kurtuluşunun güvencesinden ve imanlarını kaybetmeyeceklerinden bahsederken, bağışlanamaz günaha da değinmeliyiz. Aslında İsa'nın bağışlanamayacak olan günahın işlenmemesi konusunda yaptığı uyarı, hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Bu durumda karşımızda dikili duran sorular şunlardır. Bağışlanmayacak olan günah nedir? Hristiyanlar bu günahı işleyebilirler mi? İsa bağışlanmayacak olan günahı, kutsal ruha karşı yapılan küfür olarak tanımlamıştır. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha karşı yapılan küfür bağışlanmayacak. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Matta 12. bölüm 31. ve 32. ayetler. Bu ayetlerde İsa Mesih, bu korkunç günahın doğasının detaylı bir açıklamasını vermemektedir. Bu tür bir günah olduğunu bildirmiştir ve bu günah hakkında kötü bir sonuç içeren bu uyarıda bulunmuştur. Yeni Antlaşmanın geri kalan bölümlerinde bu günah hakkında fazla bir açıklamada bulunmamaktadır. Bu sessizliğin bir sonucu olarak bağışlanmayacak olan günah hakkında birçok spekülasyon ortaya çıkmıştır. Bağışlanmayacak olan günah olarak en sık gösterilen iki aday, zina ve cinayet. Zinanın seçilme sebebi bedenimizin kutsal ruhun tapınağı olması ve bu yüzden de kutsal ruha karşı bir suç işleniyor olmasıdır. Zina, eski antlaşmada en büyük günahlardan birisi olarak gösterilmekteydi. Bunun sebebi ise cezasının idam olması ve kutsal ruhun tapınağının çiğnenmesini içermekteydi. Bu yüzden bağışlanmayacak olan günah bu olmalıydı. Cinayet de benzer sebeplerden dolayı seçilmiştir. İnsan, Tanrı'nın benzerinde yaratılmıştı. İnsana yapılan bir saldırı aynı zamanda Tanrı'ya yapılmış sayılmaktaydı. Benzeri öldürmek, benzeri alınana karşı bir hakaretti. Aynı şekilde cinayette en büyük günahlardan birisi olarak gösterilmekteydi. Bunların üzerine bir de cinayetin, yaşamın kutsallığına karşı işlenilen bir günah olmasını ekleyince ve kutsal ruhun da tek yaşam gücü olduğunu düşününce, bir insanı öldürmek, kutsal ruha hakaretten başka bir şey olamazdı. Spekülatörler için bu teoriler her ne kadar çekici gelse de, birçok kutsal kitap uzmanının onayını almamışlardır. Daha popüler bir görüş, Mesih'in arındırıcı eyleminin kutsal ruh tarafından uygulanmasına karşı gösterilen son direnme ile ilgilidir. Bu durumda nihai inançsızlık, bağışlanmayacak günah olarak görülmektedir. Bu görüşe göre, eğer bir kişi arka arkaya tamamen ve nihai bir şekilde müjdeyi reddederse, bu kişinin gelecekte bağışlanmasına dair bir ümit yoktur. Bu üç teorinin hepsinin en büyük eksikliği, ruha küfrün anlamının üzerinde durulmaması olmaktadır. Küfretmek, ağızlarımızla yaptığımız bir eylemdir. Ağzımızdan çıkan sözlerle alakalıdır. Muhakkak kalemle yapılması da mümkündür ama sonuç olarak Tanrı'ya ve kutsal şeylere küfretmek sözel bir günahtır. 10 emir bunu yasaklamıştır. Tanrı'nın ismini boş yere ve özellikle inanca karşı bir şekilde kullanmamız yasaktır. Tanrı'nın gözünde onun kutsal isminin sözel olarak kötüye kullanılması çok ciddi bir suç olduğu için bunun yapılmamasını en önemli 10 buyruğunun arasına almıştır. Bu bizlerin Tanrı'nın gözünde bu günahın ne kadar ciddi olduğunu anlamamız için yeterli olmalıdır. Üçlü birliğin herhangi bir üyesine küfretmek tiksindirici bir günahtır. Bunun anlamı, Tanrı'nın ismini kötü amaçlı kullanan herhangi birisi, şimdi ve sonsuza kadar bağışlanma ümidini yitirmiş midir? Bunun anlamı, eğer bir insan bir kere bile olsa Tanrı'nın ismini kullanarak lanet ederse, sonsuza kadar lanetlenmiş mi olur? Bence hayır. Ayet içerisinde İsa Mesih'in kendisine, yani insanoğluna karşı yapılan günahla, kutsal ruha karşı yapılan günahı ayırmasının can alıcı bir önemi vardır. Bunun anlamı, üçlü birliğin birinci üyesine küfretmenin ve üçlü birliğin ikinci üyesine küfretmenin değil ama bağışlanma sınırını aşan günahın, üçlü birliğin üçüncü üyesine küfretmek mi olduğudur? Gerçekten de kulağa mantıksız gelmektedir. Peki o zaman neden İsa Mesih kendisine küfredilmesiyle kutsal ruha küfredilmesi arasında bir ayrım yapmıştır ki? Bence bu sorunun cevap anahtarı, aynı zamanda kutsal ruha küfretme sorusunun cevap anahtarıdır. Bu anahtarsa, İsa Mesih'in bu ciddi uyarıyı astından verdiği bağlamda bulunmaktadır. Matta 12. bölüm 24. ayette şunları okumaktayız. Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri ancak cinlerin reisi, Beelzebub'un gücüyle kovuyor," dediler. İsa, kendi içinde bölünmüş ev ve şeytanın, şeytanı kovma fikrinin saçmalığı üzerine vaazını vererek cevabını vermiştir. Bu tartışma İsa'nın bağışlanmayacak olan günah hakkındaki uyarısıyla sonuçlanmıştır. İsa ciddi uyarısına bunun için sözleriyle başlamıştır. Bu olay şöyle gelişmiştir. Ferisiler İsa hakkında devamlı eleştirilerde bulunuyorlardı. Sözlü saldırıları her gün daha gaddarlaşmaktaydı. İsa cinleri Tanrı'nın eliyle kovmaktaydı. Ki bu kutsal ruhtur. Ferisiler o kadar batmışlardır ki, İsa Mesih'i yaptığı kutsal işi şeytanın gücüyle yapmakla suçladılar. İsa Mesih bunun üzerine onları uyarır. Sanki onlara şöyle seslenmiştir. Dikkatli olun. Çok çok dikkatli olun. Bağışlanmayacağınız bir günahı işlemeye çok yaklaştınız. Bana saldırmanız başka bir şey ama dikkatli olun çünkü kutsal toprağı çiğnemektesiniz. İsa Mesih'in insanoğluna karşı günah işlemekle kutsal ruha karşı günah işleme arasında neden bir ayrım yaptığını hala daha merak ederiz. İsa Mesih'in haç üzerinde ölürken bile kendisini çarmıha gerenlerin bağışlanması için yalvarması dikkatlerimi çekmektedir. Pentekost gününde Petrus haç üzerinde Mesih'e karşı işlenilen korkunç günahtan bahsetse de bu suça iştirak edenlerin bağışlanması için bir umut beslemeye devam etmiştir. Pavlus şöyle demiştir. Biz Tanrı'nın gizli saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği, bu çağın önderliğinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, Yüce Rabb'ı çarmıha gelmezlerdi. 1. Korunma, 2. bölüm 7. ve 8. ayetler. Bu ayetler, insanlığın anlayışsızlığına müsamaha gösterildiğini işaret etmektedir. Ferisiler İsa'yı şeytanın gücüyle mucizeler yapmakla suçladıklarında, Mesih'in gerçek kimliğini bilebilme ayrıcalıkları yoktu. Çünkü Tanrı Mesih'in gerçek kimliğini tam olarak onlara göstermemişti. Ferisiler bu suçlamaları İsa'nın ölümden dirilmesinden önce yapmıştı. Emin olduğumuz bir şey varsa o da Ferisilerin Mesih'i tanımaları gerektiğidir. Ancak bunu yapmamışlardır. İsa'nın haç üzerindeki şu sözlerinin ayrı bir anlamı vardır. Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İsa Mesih uyarısını verip aynı anda insanoğluna karşı günah işlemekle kutsal ruha karşı günah işleme arasında bir ayrım yaptığında daha kendi kimliğini tam olarak beyan etmemiştir. Bu ayrımın ölümden dirilme, Pentekost ve göğe alınmayla yavaş yavaş kaybolduğunu görmekteyiz. İbraniler kitabında beyan edilenlere dikkat edersek, gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek, günahlar için artık kurban yoktur. Sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek olan kızgın ateş vardır. Musa'nın yasasını hiçe sayan bir kimse, iki ya da üç tanığın sözü üzerine acımasızca öldürülür. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse, bundan ne kadar daha şiddetli bir cezaya layık görülecek sanırsınız? İbraniler 10. bölüm 26. ve 29. ayetler. Bu ayetlerde Mesih'e karşı günah işleme ile kutsal ruha karşı günah işleme arasındaki fark iyice yok olmuştur. Burada Mesih'e karşı günah işlemek demenin lütufkar ruha hakaret etmek anlamına geldiği bildirilmiştir. Bu ayetlerin kilit noktası gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam etmektir. Eğer bu ayetlerin sadece birinci satırını dikkate alsaydık, hiçbirimizin cennete gitmesi için bir ümidi olmazdı. Çünkü hepimiz gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam ederiz. Burada bildirilen belirli bir günahın ismi olmadığı gibi, bütün günahlarda kastedilmemiştir. Ben bu ayetlerde bahsedilen günahın kutsal ruha küfür olduğuna inanmaktayım. Ben, bağışlanmayacak olan günahın gerçek bildiği halde İsa'nın şeytan olduğunu söyleyerek Mesih'e ve kutsal ruha yapılan küfür olduğu sonucuna varan yeni antlaşma alimleriyle aynı fikirdeyim. Bu yüzden bağışlanmayacak olan günahın bilgisiz bir şekilde yapılma olasılığı yoktur. Eğer bir kişi kesin olarak İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu biliyorsa ve ağzıyla İsa'nın şeytan olduğunu ikrar ederse, bu kişi bağışlanmayacak olan günahı işlemiş olur. Bu tip bir günaha kim düşer? Bu cinler ve tamamen düşmüş insanlar için doğal bir günahtır. Şeytan, İsa'nın kim olduğunu bilmektedir. Şeytanın bilgisizliğini mazeret olarak gösterme şansı yoktur. Tarihin şaşırtıcı detaylarından bir tanesi, Hristiyan olmayanların İsa hakkındaki ilginç söylev biçimleridir. Hristiyan olmayanların büyük bir çoğunluğu İsa'dan büyük bir saygıyla bahsetmektedir. Bu kişiler kiliseye karşı düşmanca saldırıda bulunmaktan çekinmezken, İsa'dan yüce bir insan olarak bahsederler. Yaşamım boyunca ağzıyla İsa'nın şeytan olduğunu haykıran tek bir kişiyle karşılaştım. Sokağın ortasında durmuş, yumruklarını cennete doğru sallayan ve ciğerleri patlayacak gibi haykıran bu insanı görünce şok geçirmiştim. Bu kişi önce Tanrı'ya lanet okudu. Arkasından aklına gelen bütün müstehcen kelimelerle İsa'ya sövdü. Aynı şoku birkaç saat sonra bu kişinin göğsünde kurşun deliği bir sedyenin üzerinde yatarken gördüğüm zaman yaşamıştım. Silahı kendisi ateşlemişti ve sabah olmadan ölmüştü. Bu korkunç olaya şahit olmak bile bu insanın gerçekten de bağışlanmayacak olan günahı işlediğini düşünmeme sebep olmamıştı. Bu kişinin gerçekten İsa'nın gerçek kimliğini bilip bilmediğini öğrenme olasılığım olmamıştı. İsa'nın şeytan olduğunu söylemek etrafımızda çok rastlamadığımız bir günahtır. Buna rağmen insanların İsa Mesih hakkındaki gerçeği bilmeleri ve bu kadar günaha batmaları mümkündür. Bir kişinin İsa'nın gerçek kimliği hakkında entelektüel bilgi sahibi olabilmesi için yeniden doğmasına gerek yoktur. Aynı şekilde tövbekâr olmayan cinler de İsa'nın kim olduğunu bilmektedirler. Peki ya Hristiyanlar? Hristiyan olanların bağışlanmayacak olan günaha düşmeleri ve kurtuluşlarını kaybetmeleri mümkün müdür? Bence hayır. Tanrı'nın lütfu bunu imkansız hale getirmiştir. Bizler her türlü günaha düşebiliriz ki bu günahların arasında kutsal ruha karşı küfür de dahildir. Ancak Tanrı bizi bu günaha düşmekten korumaktadır. Tanrı bizi tam ve kesin bir düşüşten korumakta, bu korkunç günaha düşmemesi için dudaklarımızı muhafaza etmektedir. Bizler diğer günahlara düşeriz ve başka şekillerde kutsal şeylere hakaret eyleminde bulunuruz. Ancak Tanrı'nın lütfu bizlerin en büyük küfürde bulunmamızı engeller.